Cem'in az önceki şaşkın hali gitmişti. Konuştukça açılıyor, açıldıkça şeytanın üzerine üzerine varıyordu. Hadi, ispat yolun kıyamete kadar açık. Nereden istiyorsan başlayabilirsin. Bana bu dünya üzerinde bulunuşumun, yer ve gökteki bütün nimetlerden pay alışımın tesadüf eseri olduğunu ispat et. Cem, parmağını önce batı, sonra doğu ufkuna doğru uzattı. Güneşin tesadüfen doğup battığını ispat et. Dolunayın bir tesadüf olduğunu ispat et. Dünyadakilerin tesadüf olduğunu ispat et. Göktekilerin tesadüf olduğunu ispat et. Ama bunları tek tek ispat et. Önce birini bitir, sonra diğerine geç. Cem tekrar yerine döndü, oturdu. İstersen hemen başlayabilirsin. Ama sakın bir şeytanlık yapıp da işi laf kalabalığına getireyim deme. Her şeyin tesadüf eseri olduğunu birer birer kanıtlamanı istiyorum senden. Sırtını geriye yasladı, ellerini ensesinde kavuşturup gerinerek bacak bacak üstüne attı. Söz senin. İstersen kıyamete kadar hiç durmadan konuşabilirsin. Lakin şeytanın da ne kadar köşeye sıkışmış olsa pes etmeye niyeti yoktu. Dur bakalım ahbap, dedi. Rolleri ne çabuk değiştik. Eğer özel bir ilginin odağı olduğunu iddia ediyorsan, bunu sen ispat etmelisin. Rica ederim, dedi Cem alaylı bir tavırla. Önce siz buyurun. Kaçıyorsun demek. Oynadığın oyunun farkındayım artık, diye cevap verdi Cem. Sen gündüzün ortasında durmuş, beni güneşin varlığını kanıtlamaya çağırıyorsun. Aydınlığı sayma, ışığını görme, parıltılarını yok say, yansımalarını hiç dikkate alma, ondan sonra güneşin varlığını yeni baştan ispat edecek kanıtlara. Böyle bir ispat çabasıyla kim başa çıkabilir? Oysa ispat yükümlülüğü gündüzün ortasında durup da güneşin var olmadığını iddia edene aittir. O zaman aydınlığı nasıl açıklayacaksın? Parıltılar nereden geliyor? Gölge nasıl vuruyor? Yansımalar neyin eseri? Bütün bunların güneşten başka bir kaynağa ait olduğunu tek tek kanıtlayabilirsen, ancak o zaman gündüzle güneş arasındaki ilişkiyi koparabilirsin. Yoksa senin keyfin için kimse kalkıp da güneşin altında güneşin varlığını kanıtlamaya çabalamaz. Sahibini arayan fiiller. Cem iskeleden epeyce uzaklaşmıştı. Fakat adımları eve doğru değil de tersine gidiyordu. Zaten işin başından beri ters giden bir şeyler vardı. Güneş ufuktaki alçak tepelerin ardında erimeye, ayın 14'ü daha da parlamaya başlamıştı. Böyle bir yerde şeytanla baş başa olabileceği bir saat öncesine kadar Cem'in nereden aklına gelebilirdi? Daha doğrusu böyle bir manzaranın içinde, böyle bir dünyada şeytanın ne işi vardı? Her şeyin yerli yerinde olduğu bir alemde, her şeyin ahengini birden bozuveren bir fesat aletiydi Cem'le savaşıp duran. Gerçekten de yaman mı yaman bir fesat aleti. Hiç ummadığı bir anda Cem'i faka bastırmış, birkaç dakikalığına da olsa inkarın karanlıklarına tepe taklak daldırıvermişti. Seni rahatsız ediyorsam yalnız bırakabilirim. Cem kulaklarına inanamadı. Bu incelik gerçekten şeytandan mı geliyordu? Hemen cevap vermedi Cem. Güneşin son parçasının tepe ardında kaybolmasını ve ufukta ondan arta kalan hüzmelerin bulutlarda oynaşmasını seyretti. Ağzından çıkacak her sözün yeni bir tartışmayı tetiklemesinden korkuyordu. Onun için şeytanı duymamış gibi davrandı. Çok geçmeden uzaklardan bir ezan sesi çalındı Cem'in kulağına. O sesle beraber her şey tekrar yerine oturmaya başladı. Şeytanla karşılaşmadan önce Cem'in gökten ve denizden işittiği şey bundan başkası değildi. Bir büyüklük ilanı, bir tanıklık, bir elçilik müjdesi, sonra kurtuluşa çağrı, sonra yine varlık alemini kuşatan bir büyüklük ve uluhiyetin ilanı. Huşu içinde dinlerken Cem çok uzaklara uçuverdi. Yine göklerden seyretti kendisini ve etrafındakileri. Uzayın derinliklerinde Mevlevi gibi dönerek uçup giden bir mavi gezegenin üzerinde geceyle gündüz birbirini kovalıyordu. Onlar birbiri ardınca koşarken ikisini ayıran hat pürüzsüz bir hareketle dünyanın etrafını dolaşıp duruyor. Her geçtiği yerden de ezanlar sesleniyordu dünyadan uzayın derinliklerine. Cem'in ruhunda günlerin, ayların, yılların ve çağların seslenişi bir arada yankılandı. Bu dünya 14 asırdır hiç durmaksızın gece gündüz ezan okuyarak evreni dolaşıyor. Bu gökler 14 asırdır gece gündüz onu dinliyordu. Dünyayı göklerle birlikte dinledi Cem. Onda okunan bütün ezanları birden dinledi. Her cümlesini bütün zerresiyle tasdik etti. Sonra artık güneşin ardınca secdeye varmak zamanıdır diye davrandı. Sahilde namaz kılabileceği uygun bir yer aramaya başlamıştı ki o menhus ses yine kulaklarında çınlayıverdi. Çok fazla yalnız bırakılmaya gelmiyorsun. Ne demezsin? Diye dişlerini gıcırdattı Cem. Ben de kaç dakikadır ne cehennemde olduğunu merak etmeye başlamıştım. Biraz kafanı dinlersin diye seni rahat bırakmak istedim. Bunu kendi dostlarına belki yutturabilirsin dedi Cem. Sakın bu kayboluşunun az önce duyulan seslerle bir ilgisi olmasın. Hangi seslerle? Ezan sesleriyle. İstersen şurada bir ezan da ben okuyayım. Dinle. Hiç gerek yok dedi şeytan aceleyle. Ezan sesiyle aramın iyi olmadığını inkar edecek değilim. Sen hoşlanmadığın bir şeyi duymamak için kulaklarını tıkamaz mısın hiç? Gülümsedeceğim. Burada senin hoşlanmadığın şeyi çok iyi anlıyorum dedi. Allah'ın birlik ve büyüklüğü, kainatın efendisinin elçiliği, senin can düşmanın insan neslinin kurtuluşa çağrılması. Allah etmesin, senin yerinde olsam, bunlardan söz edildiğini işittiğim zaman ben de kaçabildiğim yere kadar kaçardım. Beni anlıyorsun, dedi şeytan. Ama itiraf et, senin durumun da pek iç açıcı değil. Nasıl? Her gün defalarca aynı çağrıyı işitip ona cevap vermek zorunda sayıyorsun kendini. Her an nefes almak zorunda olduğum gibi. Abartıyorsun. Hiç de değil. Ben ruhumun ihtiyacından söz ediyorum. Bedenimin ne kadar nefese ihtiyacı varsa, ruhumun da o kadar ibadete ihtiyacı var. Ruhunun özgürlüğe ihtiyacı var. Halbuki sen ona kulluk ettiriyorsun. Evet dediğim, ruhumun özgürlüğe ihtiyacı var. Onun için ben Allah'a kulluk ediyorum. Özgür olmak için öyle mi? Öyle. Çünkü ben sadece ona kulluk ediyorum. Ona kulluk ederken ondan başka hiç kimseye kulluk etmeyeceğimi ilan etmiş oluyorum. Aslına sorarsan başkalarına kulluk etmemek için Allah'a kulluk ediyorum da diyebilirim. Sana daha önce de söyledim. Bu dünyada hiç kimse mutlak güç sahibi değil. Kime büyük desen daha büyüğü var. Hiç kimsenin dünyaya ve içindekilere hükmedecek bir gücü yok. Öyleyse kulluk etmek kaçınılmaz bir sonuç, ya her şeye ya birisine. Birisine kulluk etmek senin bütün sorunlarını çözecek mi sanıyorsun? Dedi şeytan. Aynen öyle dedi Cem. Ama önce şu kulluk tanımına bir açıklık getirsek iyi olacak. Hah, şöyle dedi şeytan. Eğer sözünü ettiğin kulluk kayıtsız şartsız bir kölelik değildir diyeceksen, belki orta bir yerde buluşuruz seninle. Hayır, diye kestirip attı Cem. Bu işin ortası olmaz. Allah'a kulluk edilecekse bu kayıtsız şartsız yapılır. Yoksa alemlerin Rabbine karşı ben şuraya kadar sana kulluk ederim, ondan sonrasında bildiğimi okurum şeklinde bir pazarlığa kalkışmanın kullukla, ibadetle, imanla ilgisi olur mu? Ben sözünü ettiğim kulluk kavramının esir pazarına çıkarılmış kölelerin durumundan farklı olduğunu anlatmak istiyorum. Şeytan hemen atıldı. Eğer farklıysa bu senin lehine bir fark olmasa gerek. Esir pazarına çıkarılmış bir kölenin herhalde bundan daha fazla bir özgürlüğü olur. Hiç değilse sahibinin görmediği veya karışamadığı zamanları olacaktır. Bu konuya sonra geleceğiz diyeceğim. Önce sana bir soru. Esir pazarındaki tipik bir kölenin tipik bir sahibini bana tanımlar mısın? Nasıl yani? İstersen bu efendinin özelliklerini sıralamayı dene. Mesela onun çok şefkatli birisi olduğunu söyleyebilir misin? Cevap gelmedi. Ama Cem umursamadan devam etti. Köle ile o efendi arasında çok sıcak bir sevgi bağından söz edebilir misin? Her gün efendisinin kucağına atılıp muhabbet akdi yapan ve onunla tekrar tekrar doyumsuz sohbetlere dalan köleyi nerede gördün, nerede işittin? Gülünç olmaya başladığını farkında mısın? Gülünçlük, kula kulluk eden kölelerle Allah'a kulluk eden özgür insanları birbirine eşit tutanların halinde, diye cevap vereceğim. Ben onun çaresine koştuğum zaman yüksek bir huzura davet almışımdır. Onun huzurunda secdeye kapandığım zaman artık her şey geride kalmış, küçülmüş, bir hiç olup gitmiştir. Ben onunla baş başa bir sohbet halindeyimdir. Ona kendisinin bize öğrettiği şekilde övgü ve şükürlerimi sunar, sonra da isteyeceğim her şeyi ondan isterim. Bilirim ki ben ona kulluğumu sunarken o bana yönelmiş, benim niyazımı büyük bir ehemmiyetle dinlemektedir. Sanki kainatta benden başka kimse yokmuş, sanki ona kulluk eden ve niyazda bulunan bir tek ben varmışım gibi. Tabii öyle bir anda insan kalbini dolduran kainat dolusu bir muhabbeti sana anlatmaya teşebbüs edecek değilim. Bu sana ve senin adamlarına çok yabancı bir kavram. Olmayan bir şey anlatman tabii ki imkansız, dedi şeytan. Bu inkarını sen bazılarına çok kolay yutturuyorsun. Bunu görmezlikten gelecek değilim, dedi Cem. Buna karşılık senin de inkar edemeyeceğin şeyler var. Ne gibi? Yavruyla anne ve baba arasındaki bağ gibi. Sen ne kadar bu bağın niteliğini anlayamasan da varlığını bilirsin. Dünyada hiçbir gücün bu bağı koparamayacağından da haberdarsındır. Ben bunu kesin olarak bilenlerden biriyim. Çünkü dünyaya bir yavru olarak geldim. Ve bugün ben de bir babayım. Hayatımın ilk gerçeği buydu. Yıllardır hayatım üzerinde hükmeden en esaslı ve sürekli gerçek yine bu. Senden istediğim bir yavrunun ve anneyle babasının kalbine bu sımsıcak duyguların nereden akıp geldiğini açıklaman. Gayet basit, dedi şeytan. Bunlar neslin devamı için gerekli olan bir duygu. Cem, işte, dedi büyük bir heyecanla. Burayı sakın geçme. Önce şu için kelimesinin altını bir çizelim mi? Pekala, dedi şeytan. Çizelim. Bu için kelimesi bir amaca işaret eder. Doğru mu? Doğru. Amaç varsa işin içinde bir anlam ve hikmet vardır. Bu da doğru mu? Doğru diyelim. O zaman bu hikmet sıfatını kime yakıştıracağımızı söyle bakalım. Cem sözlerine cevap alamadı. Bu için sözcüğünü sakın dikkatten kaçırmaya kalkma diye devam etti Cem. Bu sözcüğün geçtiği her yerde mutlaka bir amaç, anlam ve hikmet vardır. Uçak uçmak için, gemi yüzmek için, yemek yenmek için, ev içinde oturmak için, kalem yazmak için, saat, vakti göstermek için yapılmıştır. Say sayabildiğin kadar. Hangi cümledeki için sözünün altını eşsen, karşına bir hikmet çıkacaktır. Şimdi anne ve babayla yavru arasındaki sevginin varlığı, farz edelim ki senin dediğin gibi neslin devamı için olsun. Başka ne için olabilir ki? Daha başka ve daha önemli nedenleri de var. Zamanımız olursa ona da geliriz. Ama önce şu senin kendi iddianın sonucunu bir inceleyelim. Neslin devamı için kimdir anne ve babayla yavruyu birbirine sevgiyle bağlayan? Hiç kimse. O hiç kimse çok hikmetli birisi olmalı. Nedenmiş o? Çünkü senin iddiandaki için sözü bizi oraya götürüyor. O sözün ifade ettiği anlam ve hikmeti herhalde o fiilin failinde aramamız gerekir. Yani anneye, babaya ve yavruya o sevgiyi verendi. Onun için inkarı kolay bir şey sanma şeytan efendi. Sadece reddetmekle, hedef şaşırtmakla kurtulamazsın. Her iddiana bir fail bulmak, sonra da fiillerde eserini gösteren sıfatların o failde varlığını kanıtlamak zorundasın. Darılma. Ama kanıtlama yükümlülüğü yine sana düşüyor. Bana değil.